Sanat sevgi ve barışı getirir.
Her şey başarılıyor. Nerede olursanız olun. Yeter ki azim olsun.
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödüle layık görüldüğüm zaman...
Gelmiş geçmiş en büyük mimarlık, mimar sanı mimarsı.
Dünya literatürüne bilim insanlarımız çok değerli katkılarda bulunacaklar.
Türkiye'nin Sesleri. Türkiye'nin Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor. Geçtiğimiz hafta eğitim yaşamına konuk olduğumuz Doçent Doktor Burcu Özsoy'un azmi ve kararlılığıyla henüz bir öğrenciyken nasıl başarılar kazandığını görmüştük. Özsoy yeri geldiğinde NASA'ya da bazı çalışmaları konusunda eleştirilerini sunmuş, çalışkanlığıyla Antarktika'ya da gönderilmiş başarılı bir araştırmacıydı. Bu haftada sizlerle Burcu Özsoy'un Antarktika bilim seferlerimizi başlatan isim olarak büyük bir kararlılıkla sürdürdüğü çalışmalarını paylaşmak istiyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Antarktika bilim seferleri, Doçent Doktor Burcu Özsoy'un yaşamında önemli bir yolculuk aslında. Kendini de bulduğu bir seyir hali belki de. Antarktika bilim seferleri nasıl başladı? Burcu Özsoy, gezegenin kara kutusu olarak nitelendirilen bu kıtaya kaç kez gitti? Amerika'daki çalışmaları sonrasında Türkiye'ye dönmüş olması hem ülkemize hem de ona neler kazandırdı? Burcu Hoca'dan dinliyoruz.
İlk 2005-2006 Amerika'da doktora öğrencisiyken ilk seferim. İkinci seferim Ukrayna-Türkiye ortaklığında gerçekleşen ikinci seferde. Sonra birinci ulusal sefer, ikinci ulusal sefer, üçüncü ulusal seferlerde sefer lideri olarak beş seferimi tamamladım. Altıncı seferde de sefer koordinatörü misyonuyla ben bütün ekibi Antarktika'ya götürerek tekrar Türkiye'ye dönüp koordinasyonu, kara ve deniz ayağını TÜBİTAK'tan Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nden koordine ettim. Altı kere Antarktika'ya gittim. Üç tane sefer liderliğim, bir sefer koordinatörlüğüm var. Aslında 2010 yılında Türkiye'ye döndükten sonra benim için zor bir dönem başladı. Ben şunun da altını çizeyim, hep zoru sevdim. Kolay benim için çok kolay geliyor. Yani zoru başarınca sanırım insan daha hevesleniyor ve kendini daha işe yarar düşünüyor ve görüyor ve o muhteşem bir kişisel motivasyon oluyor. Aslında bu da güzel bir örnek. Bir motivasyon beklememek lazım. Kişisel motivasyon her zaman ön planda olmalı. Bir 5 sene kadar inanın Türkiye neden Antarktika'da olmalı? Antarktika'da yapılan çalışmaların aslında dünyaya nasıl ışık tuttuğunu ki Türkiye dünyada işte kendi topraklarıyla var olan bir ulus ama dünyanın bütün geneline baktığınızda Türkiye dünyanın bir parçası ve dünyaya bütün olarak bakmak lazım. Bir 5 sene kadar Antarktika Türkiye için ve Antarktika dünya için ne anlama geliyor? Bununla ilgili çok ciddi mücadeleler verdim. Bu arada Al Gore hani biliyorsunuz Amerikan başkanlığına adaylığını koydu ama işte aday olamadı, çok özür dilerim başkan olamadı ama Nobel ödülü aldı. Nobel ödülümüz bizim Aziz Sancar'ımız ne kadar güzel bir örnek. Yani Nobel ödülü neden verilir? Çok kıymetli çalışma yapan insana verilir. Al Gore da şunu yaptı Amerika'da gidip önce Nobel ödülünü anlatayım. İklim değişikliği, kutuplar, neler oluyor? Hani dünya nereden geldi, nereye gidiyor? Bunu ortaya koyan ve ödülü alan bir insan ve bu bilgiyi gidip her yerde anlatırken şunu görmüş. Ben yetişemiyorum. O sebeple 1000 kişi yetiştirmiş. Demiş ki bu 1000 kişiye gidin herkese anlatın. Ben o ilk 1000 değil, sonraki 1000'lerin içinde oldum ve Türkiye'ye geldikten sonra okullara da gidip eğitimler verdim, seminer verdim ve hepsini gönüllülük çerçevesinde yaptım. Anlattım, çocuklara dokundum. Benim Antarktika'ya gittiğimle ilgili TÜBİTAK Bilim Teknik Yayınında çıkmış bir dergiyi bir çocuk biriktiriyormuş. Benim o gün gittiğimde dergiyle karşıma geldi ve imza istedi. Yani düşünebiliyor musunuz? Dergide çıktığınızda bir çocuğa dokunmuştuk. Tabii gidip ancak işte 2010'la 15 yılında anlatabildiğim her kapıyı çaldım. En üst seviyeden en alt 3 yaşında 4 yaşında çocuğa kadar. Yelpazeyi hep geniş tuttum ve bu 5 senelik anlatışlarımız bizim boşa gitmedi. Ne oldu? En sonunda Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar bilgi ulaştı ve bizim İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Kutup Araştırmaları Uygar Merkezi olarak kurduğumuz merkez, Sayın Cumhurbaşkanımızın Şili ile yapmış olduğu toplantıda da bu konu dile gelince Türkiye'ye dönünce bize ulaşıldı. Ne oldu? Türkiye kutuplarda ne yapabilir? Biz de tabii aslında aradığımız fırsat, Türkiye'nin yöneticisi, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı sizinle Türkiye'de bu çalışmanın başlatılmasını dile getiriyor. 2017 yılında Ulusal Antarktika Bilim Seferi ile biz 48 saatin içinde İnsanları topladık, bilim insanlarını ve 48 saatte Antarktika'yı hazırladık. Hangi tecrübeyle? Benim Amerika'da edindiğim tecrübeyle. Gelmeseydim ne olurdu? Bu kavramın karşısı boş kalırdı. Gelmeseydim ne olurdu? İlk ulusal sefer olmazdı. Bu anlamda aslında ben şunu gördüm ki verdiğim karar yine doğru karar oldu. Ya da o verdiğim kararı doğru olması için yine rotayı ben çizdim. 2017 yılında ilk ulusal seferimizden sonra, bundan sonra ulusal seferlerimiz süreklilik kazandı ve ilk 4 senede çıtayı kendi ulusumuz için çok yüksek noktalara getirdik. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları söz konusu olup, Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın sorumluluğunda ve diğer bakanlıklarımızın da bize olan destekleriyle, Çevre Bakanlığımızın, Dışişleri Bakanlığımızın, Milli Eğitim Bakanlığımızın, yani aslında takım oluşturmak, bu benim aslında hayatıma dokunan ve hayatımda da takım oluşturmayla yola çıkmanın da sonucunun nelere kadir olduğunu gösteren bir kavram. Bu takım çok büyük bir takım ve 4 senenin içinde çok güzel noktalara geldik. Ve 5. senede de TÜBİTAK'ta da Marmara Araştırma Merkezi'nin altında Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nü kurarak da ulusal çatıyı oluşturduk. 5 sene kısa bir süre, 5 sene uzun bir süre. Nereden baktığınıza bağlı ama önemli olan ülkenize ne kattığıyla siz bu noktadasınız. Ülkenin faydasına, gençlerin faydasına, bilim insanlarının faydasına oluşturmuş olduğumuz bir platform. Ve bu seferlerde bilim insanlarımız bugüne kadar yaklaşık 36 tane yayına imza attı. Uluslararası camialara katılım sağladı. Aslında çok güzel bir ağ oluşturduk ve kendi ulusumuzun uluslararası camialarda da prestijini arttırdık. En son hani Avrupa Birliği, Türkiye'nin girişi vesaire, o konuların detayı bizim şu anki gündemimiz, bu konuşmanın gündemi değil ama Avrupa Birliği'nin altında kurulan kutup kuruluna da giriş başvurumuz başarıyla sonuçlandı. Aslında sizin başarıya imza attığınız şeyde kapılar otomatik açılıyor. Yine hep aynı mesajı veriyorum, aynı mesajın etrafında dönüyorum gibi ama farklı rotalardan geliyorum, aynı noktada buluşuyorum. Farklı örnek veriyorum, yine aynı noktada buluşuyorum. Aslında rota belli. Rota, azim, kararlılık, vazgeçmemek, gözlemci, araştırmacı. Ve ben Antarktika'dan Anadolu Ajansı'nın geldiği seferimizde çok güzel resmetti, kitaba dönüştürdü. Orada Anadolu Ajansı bütün araştırmacılardan bir mesaj yazıp kaldırıp o mesajı birkaç cümle kurmasını söyledi. Ben sabır mesajını verdim. Sabır edince ve rotanızın üzerinde sistematik ve stratejik adımlarla gittiğinizde sabrın sonu selamet oluyor. Selamete ulaşmak için sabır etmek lazım.
Dünyanın kara kutusu olarak nitelendirdiği kutuplar, Burcu Özsoy'u ve tabii bizleri iklim değişikliği konusunda düşünmeye itiyor. Ve biz de sormak istiyoruz kendisine. İklim değişikliği nedir ve dünyamızın geleceği için neden bu kadar önemlidir diye. Peki Antarktika'da yapılan araştırmaların ne gibi bir katkısı var bu konuya? Burcu Hoca o kadar güzel açıklıyor ki bunu bize. Sizlerle paylaşmadan edemiyoruz.
Kutupların şöyle bir önemi var. Kutuplar dünyanın aslında kara kutusu. Ve bizim 4. Ulusal Antarktika Seferi'nden sonra Gezegenin Kara Kutusu diye bir belgeselimiz yayınlandı. Aslında Antarktika'nın üzerindeki o 4000 metreler, 4 kilometre yüksekliğindeki buzlar aslında dünyanın geçmişinin bilgisini saklıyor. Nasıl? Mesela işte bir o buz kalıbından 1 metre örnek aldınız, karot aldınız, 100 metre aldınız, 1 kilometre aldınız, 3 kilometre o buzun dibine indiniz, örnek aldınız. 3000 kilometre bizi kaç yıl önceye götürüyor? 1 milyon yıl önceki donmuş buza götürüyor. O buzu siz örneği aldığınızda, gelip laboratuvarda incelediğinizde ve erittiğinizde açığa çıkan gazlardan 1 milyon yıl önceki karbondioksit miktarına da bakıyorsunuz. 1 yıl, milyon yıl öncesinde o buzun içinde donmuş her türlü mineraller, bakteriler, virüsüne kadar da her şey. Yani milyon yıl önce dünyada ne vardı? Milyon yıl önceden bugüne. Onun için kara kutu diyoruz. Yani muazzam bir geçmiş saklıyor. Ve şu an neyi görüyoruz? Biz bugün araştırma yaparken hem geçmişi araştırıyoruz. Bugün ne oldu onu görebiliyoruz bilim insanlarımızı kutuplara götürdüğümüzde ve geçmişten bugüne ne değişti ve buradan ileriye baktığımızda gelecekte bizi ne bekliyor? Oraya spot ışıklarını yakıp geleceği de aydınlatabiliyoruz kendimiz için. Yani bu aşamada bunu çalışmak lazım. Ama bu bizi nereye bağlıyor? Kutuplarda yaptığınız çalışma ne olursa olsun sizi iklime. İklim dünyada nereden nereye geldi? Aslında iklim olmadan ve şunu söylemek lazım, su ve oksijen olmadan insan zaten var olamıyor, canlı var olamıyor. Bununla ilgili yaptığınız her araştırmada geçmişten bugüne ve bugünden geleceğe sizi aydınlatan bir yol oluyor. Bizi peki ne bekliyor? Dünya, geçmişimizi araştırdık, bugün ne oldu, gelecekte ne oluyor? Şunu görüyoruz, karbondioksit miktarı bugüne kadar dünyada, işte efendim daha önce de karbondioksit miktarları yüksekti ama dünyanın geçmişine baktığınızda hiçbir döneminde bu kadar yüksek değildi ve karbondioksit demek sizin atmosferinizde bir battaniye demek. Üşüdüğünüzde ne yaparsınız? Battaniye üstünüze alırsınız, ikinci bir kat üstünüze alırsınız. Neden? Vücut ısınızı içeride hapsetmek ve o ısıyı korumak için. Karbondioksit atmosferde böyle bir battaniye etkisi yaratırken, güçlü güneş ışıkları, o güçlü ışınlar halinde dünyayı, o battaniyeyi delip geçip bize geldiğinde, dünya tarafından soğurulup emilip tekrar yansıtılıyor ve o yansıyanın normalde tekrar atmosfere dönmesi gerekirken battaniyeye çarpıyor, geri dönüyor, çarpıyor, geri dönüyor. O sebeple işte içeride yeryüzünün tabanıyla havadaki karbondioksit battaniyesinin içinde hapsolan ısı bizim bütün dengemizi bozuyor. O ısı denge yaratıyor. O ısı mevsimlerimizi oluşturuyor. Ama hapsolduğunda ne oluyor? Atmosfer soğuk. Okyanuslarımız sıcak. Bu sefer çatışma artıyor. O zaman kafamız kadar dolular yağıyor. O zaman iç deniz gibi hortum çıkmayan alanlarda hortum oluyor. Biz artık haberlerimizde Hollywood filmi izlemiyoruz. Kendi denizlerimizde olmuş hortumları izliyoruz. Hal böyle olunca iklim değişikliğiyle ilgili gelinen noktalarla ilgili kutuplarda çalışma yapıp bizi ne bekliyor senaryolarını çalışıyor dünya. Bizim bilim insanlarımız da yine aynı şeyi yapıyor. Yani kutup çalışmaları aslında dünyanın ne yapması gerektiğinin yol haritasını ortaya koyuyor ve biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak bu yol haritasının içinde varız diyoruz ve bilimsel yayınlarımızla da bunlara ışık tutuyoruz. Tutmaya da devam edeceğiz ve elimizdeki güç bu bilimsel yayınlar Bu yayınlarla ancak uluslararası platformlarda yerimizi ve sandalyemizi koruruz. O sebeple bu çalışmaların önemini tekrar altını çizmek isterim.
Sevgili dinleyicilerimiz, sizlerle bir yaşam deneyimine, kendini bulma serüvenine tanıklık ettik. Doçent Doktor Burcu Özsoy'un azim ve kararlılıkla bugün geldiği noktada ülkemizi uluslararası alanda nasıl temsil ettiğini gördük. Bir rol model olarak Özsoy ve onun gibi kıymetli daha nice bilim insanımız karşımızda duruyor. Onların yaşamlarından örnek almamız gereken çok şey var. Ve bunun için kaç yaşında olduğumuzun hiçbir önemi yok. Çünkü hayat her zaman yeni bir başlangıç için tüm olasılıklarıyla bizleri bekliyor. Yeni deneyimler edinmemiz için bizlere olanaklar sunuyor. Yeter ki bizler hayata olan merakımızı kaybetmeyelim ve gözlemlemekten asla vazgeçmeyelim. Kıymetli dinleyenlerimiz, yapımcımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor, haftaya yine bir diğer yaşam serüveninde buluşmak dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.
Sanat, sevgi ve barışı getirir.
Her şey başarılıyor. Nerede olursanız olun. Yeter ki azim olsun.
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödüle layık görüldüğüm zaman...
Gelmiş geçmiş en büyük mimarlık, mimar sanı mimarsı.
Dünya literatürüne bilim insanlarımız çok değerli katkılarda bulunacaklar.
Türkiye'nin sesleri.